Ayrım 14, Rampa, Jack Higgins, sayfa 218. Williams evden içeri girince Harvey neredesin diye bağırdı. Yanıt yoktu ama evin arka taraflarında bir yerden çok hafif bir radyo sesi geliyordu. Williams parçayı tanımıştı. Özlem dolu bir ezgi. 30'ların ünlü şarkıcısı Al Bowley'den Moonlight on the Highway. Yatak odası kapısı aralık olduğu için Williams eşikte durakladı. Jackson yatağın öte yanındaki masanın başında oturuyordu. Yanı başında da küçük radyosu çalmaktaydı.
''Hey Harvey, ne yapıyorsun orada?''
Biraz daha yaklaşınca Jackson'ın iskemleye bağlı olduğunu gördü. Yanakları yanık içindeydi. Herhalde çakmak alevinden. Sağ kulağının hemen üstünde bir kurşun deliği vardı. Kurşun baştan çıkmamış, kafatasının içinde kalmıştı. Görmeyen gözleri duvara bakıyordu. Williams yığılır gibi yatağa oturup arkadaşına baktı. Aden, Oman, Borneo, İrlanda. O kadar çok eylem ve o kadar çok ölüm ve Harvey Jackson hep yıkılmaz adam. Ve sonunda da böyle pisi pisine ölmek. Arkasında bir kapı çarpılarak kapandı. Williams'ın eli tabancasına uzandı. Arkasına dönünce Stavro ile iki silahlı adamla burun buruna geldi.
''Çetin ceviz'' dedi Stavro. ''Ağzından tek söz bile alamadım.''
''Onları Sas'ta iyi yetiştiriyorsunuz, binbaşı Williams'' dedi Felix Donner. ''Sizi kutlamak gerek doğrusu.'' Donner içeri girdiğinde Montero ile Gabriel şöminenin yanında oturmuş konuşuyorlardı. Donner içeri girip kapıyı kapattı, sırtını ateşe verdi.
''Aman ne güzel, dışarısı buz gibi.''
''Çok uzağa mı gittiniz?'' diye kibarca sordu Montero.
''Yeteri kadar. Bu akşam üzeri Paris'te bir dostum telefon etti. Senin bu sevgilin hakkında bir araştırma yaptırıyordum.'' ''Ne diyorsun sen?'' diye yerinden fırladı Montero. ''Evet Bayan Legrand, yoksa Bayan Gabriel Williams'ı mı yeğlerdiniz, yoksa daha önce evli olduğunu bilmiyor muydunuz?''
''Boşanmış'' dedi Montero, ''aldığınız bilgiler epey eski tarihli sanırım.'' Gabriel çıt çıkarmadan bekliyordu.
''Evet ama Bay Williams ya da binbaşı Williams kimdi?'' diye Donner devam etti. ''Esaslı bir adam, muhafız alayı ve sas. Telefondaki adamım tarifini verince pek çok şey yerli yerine oturdu.''
Donner gidip kapıyı açtı, Stavro tutsağını içeri iteledi.
''Albay Raul Montero, sizi binbaşı Anthony Williams'la tanıştırayım.'' dedi Donner. ''İkinizin pek çok ortak yanınız var sanırım.''
14. Bölüm. Ruse'un adamlarından ikisi ellerinde Armalite silahları olduğu halde duvara yaslanmış duruyorlardı. Stavro Williams'ı odanın içine doğru iterek Walter PPK tabancasını Donner'a fırlattı. Donner silahı havada yakaladı.
''Bunu dizine bağlı bulduk.''
Donner Montero'ya döndü.
''Gerçek bir profesyonel. Albay Montero bu durumun tatlı Gabriel'in bu olaydaki rolü konusunda çok büyük bir soru işareti çıkardığını anlamışsınızdır artık. Onun size karşı tümüyle dürüst davranmadığı duygusuna kapıldım doğrusu. Bunun tek açıklaması onun karşı taraf hesabına çalıştığı olmalı.''
Montero kadına dönüp sakin bir sesle ''Doğru mu bu?'' diye sordu.
''Evet.'' ''Tanrım, şimdi her şeyi anlıyorum. Her şey Londra'da başladı değil mi? Ne kadar da uygundu ama. Sonra Paris ve Boğaz.''
Gabriel'in gözlerinden alevler fışkırıyordu. Konuşmak istiyor, ağzını açamıyordu. Gözlerini kırpmadan bakıyordu erkeğe. Ağzını açtı ama boğazından ses çıkmadı. Onun yerine konuşan Willier oldu.
''Anlamaya çalış Montero. Helikopter pilotu olan üvey kardeşi Stanley de uçarken öldü.''
Gabriel duygusunun olanca gücüyle tırnaklarını avuç içlerine batırıyordu. Titremeye başladığı anda Montero hiç beklenilmedik bir harekette bulunarak kadının etlerini sımsıkı kavrayıp ayağa kaldırdı.
''Önemli değil, sakin ol.''
Sanki yalnızmışlar gibi konuşuyordu. Kolunu kadının omuzlarına attı. Donner yeşil kumaş kaplı bir kapıyı açıp içerisini işaret etti.
''Şuraya albay, yapmak istediğiniz her neyse içeride yapın. Ben kahraman binbaşı ile biraz konuşmak istiyorum.''
Telefon çaldığında Nikolay Belov Paris'te yatmak üzereydi. Telefonu Irina açtı.
''Donner seni arıyor.''
Belov telefonu aldı.
''İşler nasıl?''
İlginçten de öte, dinle bak. Donner gecenin olaylarını kısaca anlattı. Sözleri bitince Fransız haber almasındaki dostların arasında gerekli araştırmayı yaptın mı diye sordu.
Çok ayrıntılı olarak hem de. Son raporu bir saat önce aldım. Sana sabah telefon edecektim. Senin hareketlerin konusunda herhangi bir düzeyde hiçbir bilgi yok. Seni bekleyen yok yani. Tuzak falan da kurulmamış.
İyi ama İngiliz gizli servisi durumdan haberdar olmalı. Nasıl öğrendiler acaba?
Kadının işe karışması ve Montero ile ilgilenmesi bunun güç olmadığını kanıtlıyor. Zincirin halkası Montero'ydı. Kadın onunla Londra'da tanıştı. Sonra herhalde bir rastlantıyla Paris'te bir daha görüştü. Ama bunun bir rastlantı olduğuna emin olamayız artık. Zamanlamaya dikkat edersen gizli servisin kendisinin Paris'e ne zaman geleceğini öğrenmiş olduğunu görürsün. Eğer açığa çıkmışsak bu ancak Arjantin'de olmuş olabilir.
Mantıklı bu.
Hala devam etmekle kararlı mısın?
Devam etmemek için bir neden yok ki.
Güzel, benden istediğin bir şey var mı?
Var. Bu işin ters gitmesi durumunda ana vatanda bir tatil yapmam gerekecek. Chieftain uçağı ile Finlandiya'ya kadar gidebilirim. Orada inecek uygun bir hava alanı söyleyebilir misin?
Elbette, Perino. Sık sık kullandığımız bir yerdir. Oradan sonraki yolculuğun için gerekeni yaparım. Ha, aklıma gelmişken ilginç bir haber vereyim sana. Paul Bernard, sen yakınlarında bir depoda başından vurulmuş olarak bulundu.
Sahi mi? Ayrıntılar?
Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Pekala, ben seni daha sonra ararım.
Bellol telefonu kapattıktan sonra bir süre düşündü. Ne var diye sordu Irina. Adam gülümseyerek kadının elini tuttu.
Bu yıl ikimiz de iznimizi kullanmadık. Moskova'ya gitmeye ne dersin?
Ne zaman?
Hemen şimdi. Saat 7'deki Aeroflot'a yetişebiliriz.
Anlıyorum. İçinde kötü bir duygu var değil mi?
Çok hafif. İşleri rastlantıya bırakmayacak kadar da yaşlıyım bu işte.
Bellow yine gülümsedi. Sen hemen telefon et de yerlerimizi ayırt. Donner'ın Montero ile Gabriel'i soktuğu oda bir çeşit şarap deposu ve uşak odası olup penceresinde kalın demir parmaklık vardı. Gabriel bir sandığın üzerine oturdu. Montero bir sigara yakıp kadının konuşmasını bekledi. Gabriel derin bir soluk alıp erkeğin yüzüne baktı. ''Sana geçmişimden söz edebilir miyim?''
''Fena olmaz.
Tony ile 5 yıl evli kaldık. 6 ay önce de boşandık. Sana kendim hakkında söylediğim her şey gerçektir. Yalnızca annemin İngiliz olduğunu ve ben daha küçükken bir İngilizle ikinci bir evlilik yaptığını söylememiştim.''
Böylece üvey kardeşin de anlaşılmış oldu.
Evet, sana söylediğim gibi gazetecilik yaptım. Ancak yabancı dillere karşı da büyük bir yatkınlığım vardır. Çocukluğumdan beri böyledir bu. Tony sık sık İngiliz gizli servisinin anti-terörist örgütü olan 4. gruba çağrılırdı. Grubun başında olan Tuğ General Ferguson çeşitli zamanlarda kendileri hesabına çalışmam için bana başvurdu. Öyle büyük işler falan değil. Genellikle dil yeteneğim yüzünden.
Ben de bu olaylardan biri miyim?
Evet, Falklandlara karşı bir harekete geçilip geçilmeyeceğini öğrenecektim.
Montero bir kahkaha attı. Oysa benim bundan haberim bile yoktu.
Başını salladı.
Saflık işte, beklenmedik olayların en mutlusu.
Zaten iş baştan sarpa sardı. Aşkın ne olduğunu bilmiyordum. Arjantin elçiliğinde kapıdan içeri baktığım anda seni gördüm.
Evet, müthiş bir andı o.
Seni unutamıyordum. Savaş başladığında senin pilotluk yaptığını bilmediğim halde senin için çok üzülüyordum. Sonra bu lanet EZOSET işi başlayınca Ferguson beni çağırdı. Senin düşman olduğunu söyledi.
Bunda haklıydı da.
Ama ben pes etmek istedim. Sen yüzüğü verdikten sonra artık yalan söyleyemiyordum.
O anda da kardeşinin haberini aldın.
Bu gereksiz adam öldürmenin sona ermesini istiyorum Raul. Her iki taraf için de. Hepimiz için. Yarın o egzosetleri Arjantin'e götürecek olursan yeniden kan dökülecek demektir.
Montero derin bir göğüs geçirerek başını salladı. Benim tarafım savaşı kaybediyor Gabriel. Belki de elimizdeki tek koz bu egzosetler. Ne yapmamı istiyorsun? Bir Arjantinliyim ben.
Senin Ferguson haklı, düşmanım. Gabriel kalkıp erkeğin yanına gitti. Montero kolunu Kadir'in beline doladı.
Çok yorgunum Raul. Kesin olarak bildiğim tek şey de seni sevdiğim.
Kadın başını erkeğin omzuna dayadı. Montero eğilip onun altın saçlarını öptü.
Donner oturma odasına dönünce Villiers şimdi ne olacak dedi. Çakmakla yeni oyunlar mı?
Buna gerek kalmadı. Paris'teki kaynakların bana planlarımı uygulamamda bir sakınca olmadığını bildirdiler.
Laf aramızda. Zavallı Bernard'ı sen temizledin değil mi?
O da kim diye sordu Villiers.
Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Donner gülümsedi. Neler anlattı sana? Saint Martin yolunda konvoylar mı? Şafak sökerken pusu mu? Peri masalları bunlar. Benim çok daha parlak planlarım var.
Donner bir kadeh viski doldurdu.
Oyunun bu aşamasında kılına bile zarar vermek aklımın ucundan geçmez binbaşı. Moskova'daki KGB merkezinde seni sapasağlam isteyeceklerdir. Müthiş bir bilgi madeni olacağından eminim. Sakın bana konuşmayacağını söyleme. Bugünlerde çok esaslı ilaçlar keşfettiler.
Dönüp Stavro'ya başını salladı. Ötekileri de buraya getir. Stavro uşak odasının kapısını açtı. Montero ile Gabriel kapıda göründüler.
Onları ne yapacaksın diye sordu Montero.
Önemli olan seni ne yapacağım albay.
Bir sessizlik oldu. Montero çok sakin bir halde bekliyordu.
Evet, bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu bilmeliydim. Tam üstüne bastın şimdi. Binbaşı Villiers benim yarın Saint Martin yolunda konvoyu basacağımı sanıyordu. Füzeler oradan deneme alanı olan Rock Adası'na götürülürler.
Sen de yarın sabah İtalya'dan 10 tane egzozet yüklü bir Herkül uçağının Lensi'ye inmesini bekliyorsun. Kaddafi ile Libyalıların bir armağanı.
Donner sırıttı.
İkiniz de yanılıyorsunuz.
Odanın öteki ucundaki kapıya gidip dışarı çıktı. Bir dakika sonra üzerinde bir Fransız subayı ceketi olduğu halde geri döndü.
Tam da uymuş değil mi? Kendimi tanıtayım. 23. füze alayından 9 kişilik bir birliğin komutanı Yüzbaşı Henry Leclerc. Yarın sabah Rock Adası'na götürmek üzere rıhtımda bir tank çıkartma gemisinin beklediği birlik.
Dur tahmin edeyim gerisini dedi Villiers. Birlik Saint Martin'e bile gidemeyecek. Onların yerini siz alacaksınız.
Onları buraya getirip bir değiştirme yapacağız diyelim.
Sonra da Rock Adası'na gideceksiniz.
Adada yalnızca 38 kişi var. Fazla güçlük çekeceğimizi sanmıyorum. Ahırda yetiştirdiğim beyler bu işlere pek yatkındırlar.
İhtiyacın olan egzosetleri depodan alacaksın. Bunu başaramayacaksın işte.
Neden olmasın? Adayı bir kere ele geçirdik mi 2 saat bize yeter de artar bir de. İşaret verince bir açık deniz balıkçı gemisi gelip adamları da füzeleri de alacak. Panama bandıralı tekne denize açılınca da o bölgede avlanan yüzlerce gemiden biri olacak.
Planda bir hata arayan Villiers, Fransız füze karargahı ile bağlı istasyonlar arasında belirli bir kontrol olması gerek dedi. Rock Adası'ndan yanıt alamayınca bunun nedenini öğrenmek isteyeceklerdir.
Ama yanıt alacaklar, gerekli radyo bağlantısını sağlayacağız. Bu iş için adamlarım arasında eski bir muhabereci var. Bir nokta daha var. Radyo bağlantısı 3 saat kesilmedikçe acil duruma geçmiyorlar. Bu da bize gereken zamanı sağlıyor.
O ana kadar hiç konuşmadan dinlemiş olan Montero,
''Ama bu iş başarılı olamaz ve sen de bunu biliyorsun.'' dedi.
''Doğru, dünyanın Arjantin hükümetinin bu eylemine karşı tepkisi korkunç olacak. Birleşmiş Milletler'deki kavgayı hayal edebiliyorum. Fransızların ne yapacaklarını ise ancak Tanrı bilir.''
''Ama bu Arjantin hükümetinin bir eylemi değil ki.''
''Değil elbette ama öyle göründüğü sürece aynı yola çıkar.'' Hele biz gittikten sonra adada Arjantin'in en büyük hava kahramanlarından birinin cesedi bulununca her şey yerli yerine oturacak. Kaza dediğin her an olabilir.
Donner viskisini tazeledi.
Hükümetinden senin gibi birini yollaması için o kadar ısrar etmemin nedeni neydi sanıyorsun?
Montero kendisine hakimdi. Bu kadar zahmete girmek neden peki?
Çok basit. Siz savaşı zaten kaybetmişsiniz dostum. Bu akşam haberleri dinleseydin İngiliz paraşütçülerinin Goose Green diye bir yerde kazandıkları büyük zaferi duyardın. Birliklerinin geri kalan bölümü de Port Stanley'ye doğru yürüyüşe geçmişler. Üzülerek söylüyorum. Bunlar dünyanın en iyi eğitilmiş askerleridir. Galtieri büyük bir yanlışlık yaptı. Hükümeti nasıl olsa düşecek. Ama benim tasarladığım boyutta bir skandal ise Arjantin'i paramparça edecektir.
Korku, karışıklık ve kararsızlık dedi Villiers. Sizin bir ülkeyi ele geçirmek için klasik yönteminiz.
Böyle demeyelim isterseniz. Dost bir devletin sağlayacağı üslerden yararlanan bir Rus donanmasının Güney Atlantik'te serbestçe dolaşabilmesi fikri çok çekici geliyor insana.
Gerçekten esaslı adammışsın dedi Gabriel.
Söylemiştim ama değil mi?
Peki sonra ne olacak diye Villiers sordu.
Çok basit. Rock Adası komutanının sürat motoruyla Stavro ile ben St. Martin'e döneceğiz. Oradan da uçağımızla önce Finlandiya'ya, oradan da sevgili vatanıma. Yıllardır uzakta kaldım vatanımdan. Dediğim gibi sen de benimle geleceksin. Moskova'da sana bayılacaklar. Sen de tabii diye Gabriel'e döndü. Seni arkada bırakamam değil mi? Bir zarar verilemeyecek kadar da güzelsin.
Montero ilk kez o an kendini kaybetti. Ellerini kaldırarak bir adım ileri çıktı. Stavro nöbetçilerden birinin elinden armalaytını çekip tersini çevirdi. Dipçiyle Arjantinli'nin karnına bir darbe indirdi. Montero yere yığıldı. Gabriel koşup erkeğin yanında diz çöktü. Donner onlara bakarken kahkahalar da gülüyordu.
Doğrusu bu evde yeteri kadar mahzen var. Kapıları sağlam, pencereleri demirli. Biraz soğuk ama.
Stavro'ya döndü.
Üçünü bir araya sok. Garip bir durum ama ısınmak için belki de hep birlikte kucaklaşırlar.
Holün üstündeki merdiven sahanlığında karanlıkta çömelmiş duran Van'da konuşulanların çoğunu duymuştu. Stavro ile iki muhafızın Villiers, Gabriel ve Montero'yu mahzene indirdiğini bildiği kapıdan içeri soktuklarını gördü. Bir süre sonra Stavro ile adamlardan biri döndüler. Muhafız çıkarken Donner da oturma odasının kapısında göründü.
Her şey yolunda mı?
Evet dedi Stavro.
O hücrelerin kapıları sağlamdan da öte. Sürgüler 3 santim kalınlığında var. Koridorda da bir adam bıraktım.
Güzel. Adamlara sabah 6'da işe başlayacağımızı söyle ve Rabier'in sarhoş olmamasına dikkat et.
Tamam. Van'da ne olacak?
Evet Van'da. Ona özel bir şey söz vermiştim. Sana sahip olabilir.
Ciddi misin?
Elbette hayırlı olsun. Donner oturma odasına döndü. İçi korku ve iğrenmeyle dolarken Van'da bayılacak gibi olmuştu. Stavro holü geçip merdivenlerden çıkmaya başladığında yerinde doğruldu. Karanlıkta ellerini öne uzatarak arka kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığı anda içeriden taşan ışıkta Stavro kızı görmüştü.
Van'da!
Van'da içeri girdi, kapıyı arkasından kapattı ve olanca hızıyla arka merdivenlerden aşağı koştu. Stavro da aşağı indiğinde o arka kapıyı açıp ağaçların arasında kaybolmuştu bir de. Van'da ağaçlar arasında elini gözlerine siper ederek koştu bir süre. Sonra durup dinledi. Stavro'nun sağ tarafta bir yerde olduğunu anladı. Adam zaman zaman öfkeyle kendisine sesleniyordu. Van'da parmaklarının ucuna basarak ilerledi. Birkaç dakika sonra önünde binalar belirince bir daire çizip ahırların arkasına varmış olduğunu anladı. Artık iyice ıslanmış, tir tir titriyordu. Yürürken üstteki samanlığa çıkmak için duvara dayanmış bir merdiven gördü. Ahırdaki adamların konuşmalarını dinleyerek sessizce yukarı tırmandı. Samanlığa varınca dönüp merdiveni itti. Merdiven yağmurdan çamurlaşmış toprağa sessizce düştü. Banda samanlığın kapısını kapattı. Aşağıdan kahkahalar ve gelişi güzel yerleştirilmiş kalasların arasından ışık geliyordu. Kız bir at battaniyesi buldu, bir köşeye kıvrıldı, üzerini samanla örttü. Stavro'yu düşündükçe hala titriyordu. Yavaş yavaş kendini toparladı ve biraz sonra da uyudu.
''Nereye gittiğini ancak Tanrı bilir.'' dedi Stavro. ''Dışarıda karanlık ve yağmur dışında bir şey yok.'' Gidecek yeri yok nasıl olsa. Bize zarar da veremez diye Donner dudak büktü. Ben Van'damı iyi tanırım. Yağmurdan iyice ıslanınca dönecektir buraya. Sen şimdi git de adamları bir kontrol et.
Stavro çıkınca Donner Fransız subayı ceketini bir daha denedi. Gerçekten de mum gibi uymuştu üzerine. KGB'de rütbesi albaydı. Moskova'ya dönünce hizmetleri karşılığında kendisini general diye terfi ettirirlerdi kuşkusuz. O üniformada kim bilir ne kadar yakışırdı kendisine.
14. ayrımın sonu. Sayfa 233.